50. bölümde başladım. Deplasman alırımın 2. bölümüyle karşınızdayım.
Şükündür.
Şükündür.
Şükündür.
Şükündür. Şükündür.
Şükündür. Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür.
Şükündür.
Şükündür.
Yeni bir sezon başlıyordu ve ilk deplasmanımız Konya'daydı. Ağustos ayıydı, Ramazan'dı. Ancak bu benim ve birlikte Konya'ya minibüs tutarak gittiğim taraftarın pek umurunda değildi. Minibüsle deplasmana gitmek bir tık daha samimi, bir tık daha alkollü oluyor. Çünkü hani genelde insanlar birbirle daha yakın diyaloğa giriyorlar. Zaten hani herkes birbirini tanıdığı olduğu için işte o ondan duyuyor, bu bundan duyuyor. Öylelikle maç listesinde kayıt olduğu için hani insanlar daha böyle sıkı fıkı oluyorlar diyelim. Maç akşam 10'daydı. Sanırım iftardan sonra olsun diye böyle ayarlanmıştı. Ama futbol için oldukça geç bir saatti. Yani 12'de bitecekti maç gece. Neyse biz işte yola çıktık. Tıngır mıngır gidiyoruz işte. Hani 2 bira bir çiş. Klasik deplasman yolculuğu devam ediyor. Neyse bir tane molada bir çeşmenin başında durduk. Ve su içiyorduk. Yöre halkından olduğu çok belli olan bir amca yanımıza geldi. Siz hangi takımsınız dedi. Yani bizi futbolcu sandı. Birincisi üzerinde Eskişehirspor yazısı olmayan hiç kimse yoktu veya logosu olmayan hiç kimse yoktu. Ya dolayısıyla hangi takımını tuttuğumuz belliydi ama hani kilo ortalamamız 97-98 kilo falandı. Dolayısıyla bizim futbolcu olmamız mümkün değildi yani o kılık kıyafetle. Artık nasıl bir cehalet seviyesiyle baş başaysak. Yani bir de üstüne üstlük hani diyelim ki sandın, tamam mı? Bir de bunu utanmadan gelip sorduğu için hani cahil olduğuna daha da eminim. Yani o medeni cesaret de var çünkü cahil olmayan bir insanda o medeni cesaret olmaz. Bu cehalet dalgasını savuşturup Konya'ya doğru yol almaya devam ettik. Hani bir laf vardır ya arkadaşlar, gez dünyayı gör Konya'yı diye. Ben bu lafa pek katılmıyorum. Birincisi dünyayı gezmeyin. Bence gerek yok, bok gibi bir gezegen. İkincisi Konya'yı da görmeyin. Yani çünkü neden göresiniz? Bence hiç gerek yok. Neyse zaten biz de göremedik. Zira polis yine bizi her deplasmanda olduğu gibi davar gibi şehir girişinde bekletti. Polis çevirme noktasında. Akabinde polis eskortuyla Konya Atatürk Stadyumu'na vardık. Geldik gelmesine ama maça hala 2-3 saat vardı. Neyse biz stadyuma girdik. Tabii bizim minibüs gibi münafık taraftarlar dışında oruçlu olan taraftarlar da vardı. Onlar da oruçlarını açmak üzere stat büfesinden su almaya gittiler. Ama size şöyle söyleyeyim. Hani o dönem 500 mililitrelik su 50 kuruşsa bunlar bir bardak suyu 5 liraya satıyorlardı. Böylelikle gerçekten bayağı bir küfür yediler. Özellikle oruç tutan taraftarlardan. Neyse bir şekilde oruçlar açıldı. İşte maç başladı, maç oynandı falan filan. Maç bitti ve biz gelenek olduğu üzere yenildik. Bir deplasmanın en sıkıntılı tarafı yenildikten sonra ev sahibi taraftar tahliye edilip stadyumda karanlıkta yine davar gibi bekletilmek zorunda olmak. Yani maç bitiyor. Önce bir işte ev sahibi takım işte yendiyse geliyor, oynuyor, coşuyor falan filan. Daha sonra soyunma odasına gidiyorlar. Daha sonra ev sahibi taraftar bir müddet sizinle taşak geçiyor. Daha sonra onlar tahliye edilmeye başlıyorlar. Tahliye edildikten bir 45-50 dakika sonra deplasman taraftarı dağıtılıyor. Dolayısıyla maç zaten 12'de bitti. Bizi de 1'de saldılar. Hani saat çok geç olmasa muhtemelen bir yarım saat daha beklerdik ama herhalde artık herkes evine döndü bir an önce. Gecenin bir karanlığında bir de ışıkları da kapatılıyor. Davar gibi stadyumda bekledik. Neyse. Sonra bizi saldılar. Biz minibüse bindik. Yola çıktık. Karnımız açtı. Moraller bozuktu. Bir dinlenme tesisine yanaştık. Konya esnafı dinlenme tesisinde de kendini gösteriyordu. O dönemler 2-3 lira olması gereken bir kase mercimek çorbasını 15 liradan satıyorlardı. Ama el mahkum yiyeceksin. Yani çünkü başka çaren yok. Bir de açtık üstüne üstlük tabii ki. Neyse çorbayı aldım. Yanımda nakit olmadığı için öğrenim kredimi yattı. Ziraat kartımı uzattım kasadaki adama. Kasadaki adam çekti olmadı. Çekti olmadı. Sırada da insanlar var. Dedi ki herhalde benim cihazda sıkıntı var. Yemekten sonra şu karşıda market var. Oraya ödersiniz dedi. Ben de tamam dedim. Çorbayı yedim. Karnım doydu. Markete girdim. Az önce aç karnına mecbur yiyeceğiz refleksiyle ödenebilir bir miktar olan 15 lira. Hani mercimek çorbası için ödenebilir bir miktar olan 15 lira. Karnım doyduktan sonra ulan bunlar ne ayak ya? 15 lira bir çorbaya verilir mi ya? Gibi düşüncelere evrilmeye başladı. Çünkü artık karnım doymuştu. Daha hiç de huyum değildir ama markete girdim. Kasaya kadar yürüdüm. Bir şeye bakıyormuş gibi yaptım. Daha sonra baktığım şeyden vazgeçtim ve geri çıktım. Nasıl olsa biraz sonra minibüse binip gideceğiz yani kimse fark etmez hani 15 dakika daha dururuz maksimum sonra basar gideriz diye düşündüm. Evet minibüse bindik. Peki ne oldu dersiniz? Şoförümüz maçta çok yorulduğu için çok uykusu gelmiş ve uyumaya karar vermiş çünkü yolda uyukluyormuş. Normalde deplasmanlarda bu arada şoförler tabii ki maça girmezler ve maç esnasında uyurlar ve bu uyku ihtiyaçlarını bu şekilde kompanse ederler. Ama bizim şoförümüz biraz fanatikmiş demek ki. Ve hani 1 saat geçti, 1,5 saat geçti, 2 saat geçti. Ben artık böyle minibüsün içinde biraz sonra kasada sayım yapılacak. 15 lira eksik çıkacak. Daha sonra bu 15 lira eksiğin benim mercimek çorbasından kaynaklı olduğu ortaya çıkacak. Marketle lokanta koordine olacaklar. Marketin güvenlik kameralarının kayıtlarına bakılacak ve benim olduğum görülecek şeklinde bazı anksiyetelere kapılmaya başladım. Tam 2,5 saat sonra falan şoförümüz uyandı ve Allah dedi, benim sabah servisim vardı, ne yapacağız falan dedi. Şöyle söyleyeyim, saat 4 civarıydı ve gidecek 300 kilometre yolumuz vardı ve hani 2,5 saat sonra falan Eskişehir'e varmamız gerekiyordu. Dolayısıyla saatte 130-135 kilometre hızla gitmemiz gerekiyordu minibüsle. Ama hiç önemli değil. Benim önceliğim ilk olarak o dinlenme tesisinden kurtulmaktı. Çünkü bir çorba yüzünden adli makamlara çıkmak istemiyordum. Neyse biz yola çıktık. Gerçekten 125-130 şoför bastırıyor. O zamanlar bir de Konya-Eskişehir arası Ankara yoluna kadar duble yol da yok. Bayağı tek gidiş tek gidiş yol. Ama işte gece çok geç olmasının verdiği avantajla gidiyoruz bir şekilde. Ama benim uykum geldi. Bir de şimdi o keriz çorbasını içtim ya. O keriz mercimek çorbası böyle bir ağırlık çöktürür bilirsiniz, mercimek çorbası. Ben bir yandan böyle gözlerim gitmeye başladı. Böyle gittim uyuyakaldım. Sonra bir anda gözümü bir açtım, kaza yapıyoruz falan sandım. Ama şöyle bir ortam vardı. Çünkü çok yüksek bir ses geliyor. İçerisi acayip soğuk. Normalde minibüsün içi bayağı ısınmıştı yani insan olduğu için içinde. Ama inanılmaz bir esinti var ve aşırı derecede yüksek sesli bir müzik var. O da şu sebepten dolayıymış. Şoförümüzün acayip uykusu gelmiş gene. Uykusunu dağıtmak için içeride hava akımı olsun diye ön koltukların camlarını açıyor. Oradaki hava akımından faydalanarak uykusunu açtırmaya çalışıyor. Bir yandan da yine uykusu gelmesin diye bir tane şarkıyı döndürüp döndürüp çalıyor. Bu döndürüp döndürüp çaldığı şarkı da Latif Doğan'dan Zalim Ey. Hayvan gibi yorgun, az önce büyük bir anksiyeteyi atlatmış. Hani zaten yeterince şartlarımız kötü değilmiş gibi bir de bu hayvan gibi hava akıntısı ve 130-135 kilometre ile gelen son derece güvensiz bir minibüs ve Latif Doğan'ın o gırtlaktan gelen sesleri eşliğinde şehrimize sağ salim vardık ki bu hala bana enteresan geliyor. Yani o yolculukta nasıl bir ölümle sonuçlanmadı hayret doğrusu. Bu 13-14 saatlik yorgunluk dolu, hayal kırıklığı ve anksiyete dolu yolculuğun tek kârı benim için o içtiğim bedava mercimek çorbası oldu. Canıma değsin. Bir sonraki deplasmanımız o dönem Süper Lig'de mücadele eden Buca Spor deplasmanı. İzmir deplasmanları her zaman çok zevkli olmuştur. Bu da öyleydi. Yani şeye girmiyorum işte, eğlendik, yedik, içtik, o kısımlara girmiyorum. Bu maça arabayla 4 kişi olarak gitmiştik. Bu maça dair hatırladığım bazı satır başları ise şu şekilde. Birincisi, ilk kez hem ücretli hem de fahiş ücretli stadyum tuvaleti gördük. Yani stadyum tuvaletinden para alıyorlardı. Ulan zaten hani maça bilet alıp giriyorsun. Tuvaletin de o hizmetin içinde olması şart yani. Ben ilk defa böyle bir uygulama görmüştüm. Zaten taraftarımız da ilk kez böyle bir uygulama görüp öfkelendiği için madem tuvalet paralı biz de stadyum koridorlarına işeriz şeklinde bir tepki ortaya koydular. Daha sonra bu tepki herkesin gözünü korkuttuğu için tuvalet bir anda kamulaştırıldı. İkinci satır başımızda karnım çok aç olmamasına rağmen iki tane söğüş yedim dönüş yolunda. Çünkü bir daha nerede yiyeceğim diye düşündüm ki haklıydım. Seneler sonra belki 7-8 sene sonra bir Manisa Spor deplasmanında tekrar söğüş yemek nasip olacaktı. Benzersiz bir lezzet, bayılıyorum. Bir diğer önemli satır başı, hani demiştim ya 4 kişi bir arabayla gittik diye. Arabada başka 3 kişi daha vardı ve 3'ü de aslında usta şofördü. Bense ehliyeti adeta bir belge olsun diye almış ve babamın arabasını kullandırmaması vesilesiyle şoförlük skillerini asla geliştirememiş bir insan olarak öyle ehliyeti cüzdanda taşıyan bir insandım. Şoförlüğüm yok gibiydi. Daha önce hiç uzun yolda araba kullanmamıştım ve hatta daha önce hiç gece araba da kullanmamıştım. Ancak arabadaki diğer 3 kişi gerek alkol ve gerek benzeri narkotik ürünler tüketiminden dolayı araba kullanabilecek durumda değillerdi ve maç çıkışı bizim bir şekilde Eskişehir'e dönmemiz gerekiyordu. Aracın sahibi bana dedi ki al dedi, kullan yavaş yavaş git, bir şey olmaz merak etme falan dedi. Ben de öyle aynen onun dediği gibi arabayı aldık. Yavaş yavaş gidiyorduk. Aslında fena iş çıkarmıyordum. İlk uzun yol şoförlüğüme göre gayet iyiydim. Zaten yolda boştu. Ancak yolun ilerleyen kısımlarında ve biz bir polis çevirmesine giriyorduk. Bu beni oldukça tedirgin etti. Çünkü dediğim gibi ilk kez araç kullanıyordum. İlk kez uzun yolda araç kullanıyordum. İlk kez gece araç kullanıyordum. Ve bir de üstüne üstlük ilk kez polis çevirmesine giriyordum. Bir de polis diğer arabalara geç geç yaptı. Bana da geç geç yapacak zannettim. Daha sonra plakamı gördü. Daha sonra çek şeklinde bir işaret yaptı. Ben de o esnada panikle hemen sağa çektim ama arabayı stop ettirdim. Yani durdururken debriyaja basmayı unuttuğum için araba stop etti. Tabii arabayı stop edince arabanın sahibi olan abimiz uyandı falan filan. Ne oluyor, ne bitiyor falan. İşte dedim çevirmeye geldik. Polis ehliyeti ruhsatı istedi. Ruhsatı sağ olsun aracın sahibi abimiz uzatırken ben ehliyeti cüzdanımdan çıkardım ama elim titremeye başladı. Heyecandan, panikten. Cüzdanı bulamadım, cüzdanı çıkardım. Ehliyeti içinden bulamıyorum. Sanki böyle içinde 35 tane belge varmış gibi yani... Şüpheli olabilecek ne hareket varsa yapıyordum. Neyse verdim ehliyeti. Elim titreye titreye. Sonra polis beni araca çağırdı. ekip aracına. Hadi bu sefer ayaklarım da titremeye başladı. Bayağı böyle zangır zangır titreye titreye ekip odasına gittim. Meğerse olay şuymuş. Bir önceki bölümde bahsettiğim üzere benzinlik yağmalamak taraftarlığın şanından olan bir olaydı o zamanlar. 26 plakalı bir otobüs bir benzinliği yağmalamış. Bunun üzerine ihbar geçirmiş işte bu şu yolları tutun diye. 26 plakalı olduğumuz aşikar ama otobüs olmadığımız da aşikar olduğu için bizi saldılar. Ancak benim elim ayağım öyle titriyordu ki ben araba kullanacak durumda değildim. Ve daha sonra arkada uyuyanlardan bir tane söyledim. Geç dedim sen kullan ben şey yapamam. Zaten o arabayı orada kaldıramazdım muhtemelen. Ben istop ettire ettire bir hal olurdum. Dolayısıyla arkadaşa verdim ve dönmüş bulunduk. Bir sonraki deplasmanımız Karabük deplasmanı. Maç cuma günü olduğu için Eskişehir'den yalnızca bir otobüs kalkacaktı. Bu otobüs de benim pek haz etmediğim bir taraftar grubuna ait. Dolayısıyla maça gitmek için başka bir yolu bulmalıydım. Halbuki mesela maça da gitmeyebilirdim. Bu da bir seçenek değil mi? Ama yok yani illa gideceğim. Ben şey buldum internet üzerinden. İstanbul'dan bir grup Eskişehirli öğrenci Karabük'e minibüs kaldıracakmış. Onu öğrendim. Kendileriyle irtibata geçtim. Yer varmış. İşte ben dedim trenle İzmit'e gideyim. Siz beni oradan alın. Tamam dediler sağ olsunlar. Oradan işte tren bileti aldım. İzmit'e gittim. Oradan beni aldılar. Karabük'e doğru yola çıktık. Minibüse bindim. Bindim binmesine ama minibüs sanki böyle hani nasıl diyeyim. O an biz Türk muayenesine girsek geçemezdik diye düşünüyorum. Çünkü mesela bir tane cam yerinde naylon vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Arabaların mesela yani normalde bu tarz minibüslerde yerde bir kaplama olur sesi falan dönecek. Öyle bir şey yoktu. Çok enteresan bir minibüstü. Artık nereden buldularsa bilmiyorum ama en azından şoförü iyiydi diyelim. Zaten minibüse biner binmez ilk önce minibüsün pespayarıyı ve içerideki alkol kokusu dikkati çekiyordu. Ben binene kadar bayağı bir faaliyet yürümüş o serviste. Bu arada minibüsteki taraftar kitlesi alışık olduğumdan çok farklı bir kitleydi. Çoğunluk zaten üniversite öğrencisi veya hani yeni mezun olmuş veya işte 4-5 sene mezun olmuş genç insanlardan oluşuyordu. Hepsi tribünlerde pek görmeye alışık olmadığımız insanlardandı. Ayrıca 3 tane de kadın vardı. İkisi bizim kuşaktan, bir tanesi ise bizim kuşaktan işte 4-5 yaş daha büyük bir kadındı. Aynı şekilde bütün erkekler de benimle yaşıtken bir tane yine bizden bir kuşak daha büyük başka bir adam vardı. İşte bu abimizle bu ablamız işte ya sen benim kankamsın, şöyle kardeşimsin, böyle kankamsın falan diye konuşuyorlardı. İşte güya kadın olan ablamız işte ben kızlara göz kulak olmaya geldim hehehe falan şeklinde şakalar yapıyordu. Ben yola tren dolayısıyla biraz daha erken çıktığım için bir yerden sonra artık sızmışım yani şeyi kaldırmadım. Biraz daha erken çıktığım için yol yorgunluğunu kaldıramadım ve uyumaya başladım. Ben gözümü bir açtım bir baktım hava kararmış birincisi ikincisi bizimkiler aşağı inmiş. Bir gürültüler mürültüler geliyor bir yerden böyle bağırışma çağırışma hani şey tezahürat anlamında. Daha sonra hey hey hey lö lö lö geri bindiler minibüse. Meğerse Karabük şehir tabelasının önünde durmuşlar. Ve Karabük şehrinin girişindeki tabelaya SS yazmışlar sprey boyalarla. Çünkü neden yapmasınlar? Çok mantıklı bir eylem. Neyse biz yola devam ettik. Normalde bir polis çevirmesi vardı ama o polis çevirmesini atlattık. Çünkü bizim servisimiz 34 plakaydı, 26 plaka değildi. Biz bayağı stadın önüne kadar geldik ama deplasman girişini bulamıyoruz. Daha sonra bir tane polise sorduk. Ya dedik deplasman girişi nerede falan. Siz kimsiniz? Biz Eskişehirspor taraftarı falan. Aa dedi o zaman kenara çekin, kenara çekin dedi. Dedi ki hakkınızda ihbar var. Şehir tabelasına yazı yazılmış. Minibüsü arayacağız dediler. Bizi minibüsten indirdiler. Tabi sprey boyalar da minibüste ve onu arıyorlar aslında. Ama bir tane arkadaş el çabukluğuyla montunun içine saklamış o sprey boyaları. Stat da böyle uçurum gibi bir yerin kenarındaydı. Hemen oraya çaktırmadan geldi böyle o uçurumdan yuvarladı spreyleri kimseye gözükmeden. Zaten karanlıktı hava. Neyse polis bayağı arıyor bir şeyler işte orayı arıyorlar burayı tarıyorlar üstümüzü aramaya başladılar üstümüzde de yok falan. O sırada benim aklıma bir şey geldi. Arkada amir gibi bir abimiz vardı ona şey diyeyim diye düşündüm. Şimdi bu benim sevmediğim taraftar grubu ve onun gibi bazı diğer taraftar grupları hep Yavuz isimli firmadan otobüs kiralarlardı otobüsü kaldırırlardı. Üzerinde de Yavuz yazıyor tabii otobüslerin. Ve hepsi de servis olduğu için, fabrika servisi olduğu için 26S plakayla başladı. 26S7280 sallıyorum. Dedim ki amirim dedim bizim arkamızda üzerinde Yavuz yazan 26S plakalı bir otobüs vardı. Onlar yapmış olabilir dedim. Hemen anons geçtiler falan filan ama herhalde bu anons işe yaramadı ki biz minibüste de bir şey bulamayınca ifadenizi alacağız diye bizi karakola çektiler. Karakol bu arada 3 Nisan polis karakolu. Karabük'e yolunuz düşerse muhakkak ziyaret edin. Diyormuşum. Şöyle bir karakoldu. Eski bir apartmanda iki daire tutulmuş karşılıklı. Bir tarafa bizi soktular. Bir tarafa da kadınları soktular. Şöyle tarif edeyim karakolu. Tutulan dairenin salonu bekleme yeri gibiydi. Böyle işte polis masaları var. Bekleme sandalyeleri var falan filan var. Mutfağı yine mutfak şeklinde tutulmuş. Yatak odası sanırım amirin odası yapılmış. Hani oraya komiser odası mı deniyor artık neyse. Ve oturma odası da yani koridora bakan duvarı yıkılıp yerine demir parmaklık konulmuş. Ve böylelikle kompakt bir nezarethane yapılmıştı. bu kadar böyle saçma bir karakol tasarımı düşünemezdim doğrusu. Hani hiç nezarethane gibi değildi ya, bildiğin hani oturma odası olarak tasarlanmış bir yerde bir tane adam vardı, öyle söyleyeyim, kafesin arkasında, demir parmaklıkların arkasında. İşte komiser midir artık, nöbetçi amir midir bilmiyorum, biri geldi dedi ki bakın yalan söylemeyin, elimizde mobese görüntüleri var, minibüsünüz yanaşıyor, birisi hemen inip tabelayı boyuyor, sonra minibüse geri dönüyor, kim olduğunu bize söyleyin, biz sizi burada tutmayalım dediler. Amir böyle söyleyince bizde bir rahatlama oldu. Çünkü olayın böyle olmadığı belliydi. Toplu bir şekilde aşağı inilmişti. Amir yalan söylüyordu yani. Öyle olunca kimse çözülmeyecek herhalde. Bu yaptı diye satmayacak diye düşündük. Kimseden de ses çıkmadı. O zaman dediler tek tek ifadenizi alacağız. Ve ilk elemanı o komiserin odasına aldılar. O içeri aldıktan sonra ben de şöyle bir ayağa kalkayım, ayaklarımı hani esneteyim falan diye yürüdüm. Oradaki nezarethanenin yanına geldim. Kardeş sizi niye buraya aldılar dedi. İzah ettim durumu böyle böyle. Sen dedim niye burasın, ben adam bıçakladım dedi. Eyvallah kardeşim dedim. Bizimkilerin yanına geri döndüm. O esnada hani o minibüste bizden yaşça büyük olan bir abi var demiştim ya. O aşırı alkolden ötürü saçma sapan bağırmaya, işte siz benim kim olduğunu biliyorsunuz mu? İşte polise, hükümete, devlete, vatana falan varacak bazı söylemlerde bulundu. Şimdi burada söylemeyeyim. Gerçekten çirkin sözlerdi ve hele ki karakolda asla söylenmemesi gereken şeylerdi. Çünkü basit bir tabela boyama suçundan alındığımız karakolda terörle mücadeleye sevk edilmeyi kim isterdi? Dolayısıyla herkes elemanı susturmaya çalışıyor. Hani abi sus, işte kimisi daha agresif bir şekilde ağzını falan kapatmaya çalışıyor. En ilginci ise polisler bu söylemleri duymasına rağmen siklemiyorlardı. Yani bu çok takdir edilesi bir olaydı. Çünkü hani polis biraz şey yapsa, uğraşmak istese o adamın hayatını karartırlardı, öyle söyleyeyim, ama sallamadılar. Hani belli ki bu herif sarhoş, meczup gibi falan düşündüler herhalde. Bu arada ifadesi alan arkadaş içeri gireli 20-25 dakika oldu ama hala tık yok. Ulan ne oldu, birini mi acaba sattı, birini mi hakkında iftira attı falan filan diye düşünüyoruz. Hafiften işkillenmeye başladım. Bu arada maç da başladı. Yani maçın başladığını da duyduk. Çünkü hepimizin telefonu falan var. Aynı esnada da birileri İstanbul'dan birilerine ulaşmış. O birileri işte Karabük Emniyet'ten birileri ulaşmış falan filan derken komisere talimat girmiş. İşte çocukları sal diye. Hani onlar yapmamışlardır diye. Komiser geldi. Şimdi dedi ben sizi bırakacağım ama dedi öyle olmaz dedi. Yanınıza iki polis vereceğim. Hep birlikte dedi benzinlikten benzin alacaksınız. Tabeladaki boyayı sileceksiniz. Öylelikle daha sonra sizi maça götüreceğiz dedi. Biz de tamam dedik, yani hani hiç yoktan iyidir. Benzin alınır, silinir, problem değil. Yalnız sarhoş abi gerçekten biz niye siliyormuşuz devletin malını? Koca devlet kendi tabelasını silemiyor mu? Sizin yaptığınız bilmem nedir falan. Hala bir şeyler sallıyor ama polisler hala dişini sıkıyor. Hala böyle soğukkanlılığını korumaya çalışıyorlar. Minibüse bindik bu arada. Tekrar işte benzinliğe gittik. Benzin alındı, tabela silindi. Muhtemelen boyayanlar sildi. Kimin boyadığını görmedim ama hani silen arkadaşlar çok istekli sildikleri için sanırım onlar boyamıştı. Bu sırada minibüste kızlara sorduk hani sizin taraf nasıldı? Hani biz bayağı böyle sorguya alındık, çapraz sorgular falan oldu falan filan derken. Onları oturtmuşlar, çay ikram etmişler. Onlara hiçbir şey sormamışlar. Gayet takılmışlar yani. Bu sırada biz maça ulaşana kadar 2-0 öne geçtik ve ilk yarı bitti. İfadesi alınan çocuğa sorduk. Sen dedim hani ne söyledin bu kadar polise, yani orada 40 dakika 45 dakika durdun falan diye. O da demiş ki ben uyuyordum, hiçbir şey görmedim demiş. Ve hani sadece bekletmişler. Hani sırf herhalde yıldırma politikası izlediler, bilmiyorum. Tabela silme işlemi bittikten sonra stadyuma doğru yönelmeye başladık ama o sarhoş abi asla susmuyordu. Hala polise hakaret, devlete hakaret, hükümete hakaret. Ya Allah aşkına sus diyoruz, yok susmuyor bilmem ne. İçeride benzin bidonu varken mesela çakmak falan çakmaya çalıştı. Saçma sapan hareketler. Durduramıyorduk yani adamı. Velhasıl stadyuma vardık. Minibüsten indik, maça gidiyoruz. Tam stadyuma doğru giderken bu abiyi durdurdular. Dediler ki sen alkollüsün, seni almıyoruz. İşte dedim Türk polisi böyle intikam alır. Sen Karabük'e kadar maç izleyeceğim diye gel. Hatta biz hadi iki yarıyı izleyemedik, sen onu da izleyemeyeceksin diye. Bayağı bir sevindim ve kimse de itiraz etmedi bu arada. Hani diğer taraftarlardan ses çıkmadı. Stadyuma girdik. Stadyumun deplasman tribünü yoktu. Çünkü stadyum inşaat halindeydi ve bayağı böyle 4-5 basamaklı bir şey yapmışlar. Hani merdiven gibi bir şey yapmışlar. Orada işte 150 kadar taraftar vardık. Daha sonra işte şeyi gördüm. Hani benim o sevmediğim taraftar grubu dediğim taraftar grubunun lideri orada bizim minibüsten birilerini anlatıyordu. Lan oğlum biri bizi ihbar etmiş, yarım saat sprey boya aradılar, bulamadılar, amirim diyorum yak, yok biz durmadık orada falan diyorum, inanmadılar. Kim dediyse, hangi şerefsiz dediyse biz de geç kaldık falan diye bir hararetle anlatıyordu. İşte o şerefsiz bendim. Bu arada maç bitti. Normalde alışık olunmadığı bir şekilde galip geldik ve baktık ki hani o anarşist, o devlete, hükümete yardıran abimiz kaldırımda sızmış. Aracın yanındaki kaldırımda sızmış. Onu uyandırdık, minibüse bindik. Dönüş yoluna doğru koyulduk. Ek bir bilgi vereyim bu arada. Giderken şöyle kardeşmişsin, böyle bacımsın bilmem ne muhabbeti yapan o anarşist abi ve diğer ablamız sonradan evlendiler. Ve gayet mutlu mesut bir aile kurdular. Gelelim başka bir deplasmana. Yaklaşık bir sene önce gidip üstümün başımın leş gibi olduğu Kayseri'ye tekrar gitmeye karar vermiştim. İkinci Kayseri deplasmanı olacaktı bu. Maç yine cuma akşamı olacağı için ve SS'li tanıdıklarımın hepsi iş güç sahibi olduğu için kendi çevremden bir organizasyon bulamadım yani işte. Öyle minibüstü, kendi tanıdıklarımla olan bir otobüstü falan bulamadım. Dolayısıyla başka bir taraftar grubuyla gitmek durumundaydım. Otobüse bindik. Her şey normal gibiydi. Ama burada tüketilen alkol miktarı çok daha fazlaydı. Hani normal benim alışık olduğum üzere çok çok daha fazlaydı hatta, öyle söyleyeyim. Eskişehir'de alınan alkol Polatlı'da tükenmiş. Polatlı'da takviye yapılmak istenmişti ama Polatlı'daki tekelci bugün cuma diye satmama yönünde bir direniş gösterdi. Biz de hemen yanındaki tekele girdik ve adama belki de 1-1,5 haftalık cirosunu yaptırdık. Neyse, yolda devam ederken bir anda arkadan öyle sanki terbiyeli tavuk pişiriyorlarmış gibi bir koku geldi. Ulan dedim, herhalde otobüste de mangal yakmamışlardır artık, o kadar da değildir falan diye düşünüyorum. Kafamı çevirdim, baktım. Tabii ki mangal veya tavuk değil. Şöyle söyleyeyim, ben çok saf bir insanmışım o zamanlar. Narkotikten de çok uzak olduğum için bazı kokuları bilmiyormuşum. Öyle söyleyeyim, siz anlayın. Neyse, maça gittik, izledik. Pek spesifik bir şey olmadı maçta. Tabii bir sene önce deneyimlediğim Ankara-Kayseri arası kara deliğin varlığından bu sefer emin oldum. Çünkü gerçekten hususi baktım bakalım Kayseri-Ankara arası ne kadar geçecekti. Yok, bitmek bilmiyor o yol. İnanılmaz. 3 kere falan Kırşehir'den geçtik yol boyunca. Yolunuz o yola düşerse bir benim yerime bir inceleyin. Gerçekten bir kara delik veya bir solucan deliği falan olması lazım oralarda. Neyse. Bir tane kardeşimiz herhalde kafasının çok yüksek olmasından dolayı otobüste kimsenin uyumasını istemiyordu dönüş yolunda. Niye böyle bir misyon edinmişti kendisine gerçekten bilmiyorum. Ve uyuyan birisi olduğu zaman ne yapıyordu biliyor musunuz? Şöyle bir eylem planı hazırlamıştı bunun için. Ne zaman birinin uyuduğunu görse eğilip bücür cadı, bücür cadı, sevgi dolu bücür cadı, kötülerin dostudur, iyilerle dost bücür cadı diye şarkı söylüyordu. Kendisine iki şey sormak istiyordum ama soramıyordum medeni cesaretsizliğimden dolayı. Birincisi, neden böyle bir şey yapıyordu? Neden insanların uyumasına izin vermiyordu? İkincisi, ulan hadi madem bir şey yapacaksın, bir yola baş koymuşsun, insanları da uyandıracaksın bu şarkıyla. Şarkı sözlerini neden doğru söylemiyorsun kardeşim? Bir yani bücür cadı diye bahsettiğimiz karakter neden hem iyilerle hem kötülerle dost olsun? O zaman bu dizinin anlamı ne? Anlatabiliyor muyum? İşte bu sebepten dolayı üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen hala bu şarkı zaman zaman aklıma takılır ve kendi kendime bücür cadı bücür cadı şarkısını söylerim. İşte kah duş alırken, kah tıraş olurken. Bir sonraki deplasmanımız yine Fenerbahçe deplasmanı. Alışık olduğunuz üzere trenle gittik falan filan, oraları anlatmıyorum. Zaten bir önceki bölümde anlatmıştım. Bu bölümde anlatmak istediğim kısım doğa olaylarıyla alakalı bir durum. Zira o gün hayvan gibi bir sis vardı. Öyle böyle değil. Gerçekten insan önünü göremiyordu. Kaldı ki zaten bilen bilir, deplasman tribünleri hep stadyumun en kötü görüş açısına sahip olan yerlerine konulur. Bir de üstüne üstlük tel örgüydü, işte fileydi mileydi, onlar bilince genel olarak bir şey göremezsiniz. Burada da aynen o şekilde oldu. Görüş açımız zaten çok kötüyken biz baya baya sistem ötürü orta sahanın öte yarısını göremiyorduk. O kadar göremiyorduk ki o kaleye 2 gol attık ve 2 golü de santradan geriye doğru koşan sisleri yaran futbolcularla gördük. Yani bizim kaleci falan da göremedi golü. Öyle saçma sapan bir maçtı ve düşünsenize, hani o kadar yol gidiyorsunuz, o kadar para veriyorsunuz. Ne için? Maç izlemek için. Ve ne oluyor? Maçı izleyemiyorsunuz. Böyle de saçma sapan bir şeydi. İşte ben tam bu dönemlerde işe başladım. Bu Gülsuyu Reis'in büyük patronun olduğu şirkete çalışmaya başladım. Ve haftanın 6 günü çalıştığım için gittiğim deplasman sayısı da azaldı. Yine de imkan buldukça, işte mümkünse bir gün önceden, işte ama kendi çevremdeki o kısıtlı insanlarla maça gitmeye özen gösterdim. Böyle olunca çok daha eğlenceli, çok daha verimli, hani yemesi içmesi daha güzel deplasmanlar oluyor. Ama burada anlatmalık çok da ilginç olay olmuyor tabii açıkçası. Her ne kadar birkaç saçma olaya şahit olsam da onları anlatmayacağım. Sadece bir olayı anlatacağım ve bu bölümü kapatacağım. Bu anımızda Rize deplasmanına gitmiştik ve dönüş için Trabzon'da uçak bekliyorduk. Bir anda uçak sistem dolayı iptal oldu ve pazar akşamıydı. Benim de ertesi gün işe gitmem gerekiyordu falan ama işte bir şekilde orada kalacaktık, yani yapacak bir şey yoktu. Türk Hava Yolları bizi hemen toplayıp bir otele götürdü tabii. Otelle check-in sırası bekliyoruz. Bu arada Eskişehir sporlu olduğu belli olan ama beni tanımadığım bir adam böyle telaşlı telaşlı birileri yazışıyor, birini arıyor işte. Çok böyle hani kıpır kıpır yerinde duramıyor ama çok endişeli belli. Gördüm, ne oldu falan filan dedim. Ya dedi, işte 20 gün önce eşim doğum yaptı. Onu bırakıp geldim. İşte zar zor izin aldım. Bir de şimdi uçak iptal olunca tabii şey oldu, sıkıntı oldu falan filan diye böyle 4 dönüyordu. Dedim sakin ol ya, tamam hallederiz ya. Bak yarın sabah da uçak varmış şey işte. Yarın sabah uçağına bilet alırsın gidersin falan filan diye kendisini böyle sakinleştirmeye çalışıyordum. Daha sonra ben sakinleştirmeye çalışırken check-in sırası bize geldi. Normalde herkes tek odada kalabiliyordu. Sonuçta Türk Hava Yolları'nın öyle bir hizmeti var. Ama biz niyeyse beraberiz dedik ve ikimiz aynı odada kaldık. Adamı daha önce görmedim. Daha önce tanımadım. Hani ilk kez o gün tanıştığım bir insanla doğaçlama bir şekilde aynı odada kalmaya karar verdik. Belki de kaderlerimiz bir yazılmıştı, kim bilir. Hatta gece işte yataklarımıza yatma, uyumaya çalışıyoruz falan. Adam tabii bu arada sabahki uçağa rezervasyon yaptırabildi. Böyle huzurlu şekilde uykuya geçtik. Hatta ben daha sonra çok horluyormuşum. Bana böyle şey yaptı, yanıma gelip dürttü. Hacım dedi, çok horluyorsun ya dedi. Pardon dedim, öbür tarafa döndüm falan. Ertesi sabah oldu, bu arkadaş erkenden çıktı. Biz de kendi geldiğim arkadaşlarla akşamüstü uçağa biletini aldık. Gel gelelim sabah uçağı yine sistem dolayı iptal olunca bu arkadaş göt korkusuna, hani her an boşanabilirim korkusuyla uçak biletini iptal etmiş ve otobüsle yola çıkmaya karar vermiş. Tabi biz haberleşiyoruz. O mesela atıyorum sabah 7'de 8'de otobüse bindi. Biz akşam 6'da uçağa bindik ve hemen hemen aynı saatlerde Eskişehir'e vardık. Sonuç olarak bu bölümde mercimek çorbası çaldık. 130 km/saat hızla giden ve camları açık bir minibüste yüksek sesli Latif Doğan eşliğinde şehrimize yetişmeye çalıştık. Karakola düştük. Bücür Cadı jenerik müziğinin çok kötü bir yorumunu dinledik ve izleyemediğimiz bir maç için bir sürü para ödeyip bir sürü yol kat ettik. Peki sonuçta ne oldu? Eskişehir Spor sürekli olarak küme düştü. Şu an bölgesel amatör ligde oynuyor. Harcadığım onca paraya, teptiğim onca yola, çektiğim onca eziyete değdi mi? Kesinlikle değdiğini düşünmüyorum. Ama tek bildiğim, orada tanıdığım ve bu yolu birlikte teptiğim insanlarla güzel vakit geçirdim. Ve orada tanıdığım insanlarla hala arkadaşlığımı, dostluğumu sürdürdüğüm. Benim için bu olayın tek kârı bu güzel insanlardı ve o 15 liralık mercimek çorbasıydı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.